ağzıyla, sözüyle memleketim.
Memleketten, Ankara'dan, dünya üzerinde bizi dinleyen tüm dostlara yürek dolusu bir merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her hafta sazıyla, sözüyle memleketim dedik, türküleri aldık yanımıza, güzel yurdum coğrafyasını dolaşmaya devam ediyoruz. Bu güzel topraklar, bu bereketli topraklar elbette kültürüyle de çok önemli. Birbirinden güzel türküler aslında hayatı anlatmakta. O güzel türkülerle yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Bir ekip olarak buradayız elbette. Program koordinatörü arkadaşımız Gökhan Akkaya, teknik masada teknik yönetmen arkadaşımız Baykal Alavant ve sazıyla sözüyle memleketimi sizler için hazırlayan ve sunmaya başlayan ben Nazire Ebru Dikiciler. Tekrar yeniden stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birbirinden güzel türkülerimiz var elbette, size dinletecek ve çok sözümüz var söyleyecek. Öncesinde iletişim adreslerimizi verelim. Telefon numaralarımız var. +90 312 463 34 19. Bir diğer telefon numaramız +90 312 463 34 21. Programımıza katılabilirsiniz. Sizden gelen sesle, solukla, kelimeyle, cümleyle daha güçlüyüz. Elektronik posta adresimiz de var elbette. Eğer elektronik posta göndermek isterseniz sazıyla sözüyle @trt.net.tr ve internette Facebook'tayız efendim. 3 farklı adresten, 3 farklı sayfadan bizleri takip edebilirsiniz. Öncelikle TRT Sazıyla Sözüyle Memleketim, TRT TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM Facebook sayfalarımızın isimleri. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra hadi türkülerle bu güzel yolculuğa çıkmaya hazırsanız başlayalım. Bugün adımlarımız bizi İç Anadolu bölgesine götürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbinin attığı topraklarda güzel başkentimiz Ankara'dayız.
Thank you. benim hacı yârim, başımın tacı yârim. Eller bana acıma, sen bari acı yârim. Deniz tuzsuz olur mu, dibi kumsuz olur mu? Ben müftiye danıştım, yiğit yarsız olur mu?
Sevgili dostlar, bu hafta sazıyla sözüyle memleketin programında güzel başkentimiz Ankara'da dolaşacağız sizlerle birlikte. Ankara hakkında söyleyecek çok sözümüz, dinletecek çok türkümüz var elbette. Ankara dendiği zaman, türküler dendiği zaman akla gelen ilk eserle başladık, Misket'le başladık programımıza. Şimdi her hafta olduğu gibi öncelikle tarihsel bilgiden bahsetmek lazım Ankara ve çevresi hakkında. Bu topraklar Ankara ve çevresi üzerinde bilinen tarih en az 10 bin yıl öncesine dayanmakta. Yani Paleolitik çağa kadar uzanmakta. Yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanmış Paleolitik çağdan itibaren. Ve bu döneme ait çeşitli buluntularda Gavurkale, Ergazi ve Maltepe'de rastlanmış müzelerde sergileniyor. Birçok farklı medeniyet yaşamış bu topraklar üzerinde. Çünkü coğrafi açıdan da çok önemli topraklar. Hititlerle başlıyor tarihsel hikaye. Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar derken nihayet günümüze kadar ulaşmış Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuş Ankara. Tarihsel gelişim böyle olunca elbette bu farklı medeniyetler ve insan topluluklarından kalan önemli eserler de var Ankara'da gezilip görülecek. Onlardan da bahsedeceğiz elbette. Ancak öncesinde Ankara ismi hakkında, Ankara isminin nereden geldiği hakkında çeşitli söylenceler var. Tarihsel buluntular içinde Ankara ve çevresinin adı Ankara olarak rastlanmakta Hitit dönemine geldiğimiz zaman ve Filik dilinde gemi çapası anlamına geliyormuş Ankara sözcüğü. Bazı efsanelerde şöyle denir: Ankara'da Filik kralı Midas bir gemi çapası bulmuş ve bu topraklar üzerinde yerleşme başlamış. Büyük İskender Doğu Seferi sırasında Ankara'ya milattan önce 333 yılında gelmiş ve geldiği kayıtlara da geçmiş. Hatta 2. yüzyıla ait Ankara'da bulunan bazı eserlerin, bazı parçaların üzerinde gemi çapası figürleri var ki bu eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Ardından Ankara ismi zaman içinde değişimlere uğramış. Latin harfleri ve batılı kaynaklarda önce Ankara, ardından da Angora olarak geçmiş bu ismin dönüşümü. Ardından Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte Engürü ve Engürüye olarak da söylenmiş isim değişimlere uğramış. 16. yüzyılda bazı çeşitli resmi Osmanlı evraklarında ise adı Ankara olarak geçmekte. Şöyle bir bakıldığında elbette çok uzun bir zaman döngüsü ve bu döngü içinde çok farklı medeniyetlerin yaşadığı topraklar. Ve bu dönem içinde Ankara ve çevresinde yaşayan farklı medeniyetler bazı zorluklara uğramışlar. Çeşitli büyük yangınlar meydana gelmiş, salgın hastalıklar olmuş ancak günümüze kadar yerleşim hiç kesilmemiş bu topraklarda. Böyle bazı tersliklerin ardından Ankara'nın kaderi ne zaman mı değişmiş? 27 Aralık 1919 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelmesiyle Ankara'nın kaderi değişmiş dersek doğru söylemiş oluruz. Kurtuluş Savaşı süresince 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. Ardından 13 Ekim 1923 yılında Ankara başkent ilan edildi. Şöyle bir geçmişe bakıldığında Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara, Bozkır'ın ortasında çorak, bakımsız bir kasaba gibi görünmekteydi. Aradan geçen bunca zamanla birlikte günümüzde modern, çağdaş ve güzel bir başkenttir Ankara. Şimdi güzel bir türküyle sözlerimizi ara verelim. Ardından söyleyeceklerimiz var elbette. Gülşen Kutlu'nun sesinden geliyor bu Ankara türküsü. Bülbül'e su verdim altın tasına.
bir heves ile başım pınar ayakların göl olsun. Başım pınar ayakların göl olsun. Az doldur sevdiğim, içemiyorum ben. Ne kadar yüz çevirsen geçemiyorum.
Tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada bulunuyor. Elbette denizlerin kıyısında sahilde illerimiz, topraklarımız var. Ankara ise Türkiye haritasının tam ortasında, yani denizden yüzlerce kilometre uzaklıkta. Elbette biz böyle biliyoruz, görüntü de bu. Ancak milyonlarca yıl öncesine döndüğümüzde belki de çok farklı bir coğrafi özellik göstermekteydi Ankara ve çevresi. Nereden mi anlaşılıyor? Elbette buluntulardan, gün yüzüne çıkan bu tarihsel kalıntılardan anlaşılmakta. Ankara ve çevresinin milyonlarca yıl önceki flora ve faunası, bitki hayvan fosil kalıntıları Tabiat Tarihi Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmekte. Ve sergilenen bu eserlerin içinde çok önemli buluntular da var. Ankara Köserlik'te bulunmuş 193 milyon yaşındaki bir dev mürekkep balığının atasının fosili var. Evet, bu dev mürekkep Cep balığının atasının fosili Ankara'da bulunmuş. Bunun yanı sıra yine Ankara Beşkonak'ta balık fosillerine rastlanılmış yapılan kazılar sonucunda. Böyle olunca da bilim adamları şöyle bir yargıya varmışlar. Ankara ve çevresi çok uzun yıllar önce bir deniz tarafından çevrelenmekteydi. İşte bu söylenceyi destekleyen bir buluntu da Kazan ilçesi Güvenç mevkiinde bulunan deniz midyeleri ve deniz yıldızlarına ait fosillerle desteklenmekte. Yani milyonlarca yıl öncesinde bu toprakların çevresi denizlerle çevriliymiş. Ancak günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti denizden yüzlerce kilometre uzakta. İlçelerinden de bahsetmek lazım. Ankara'nın 25 ilçesi var. Her bir ilçesi birbirinden güzel ve birer açık hava müzesi özelliğini taşıyor. İşte o 25 ilçeden bazılarının isimleri: Beypazarı, Elmadağ, Haymana, Güdül, Kazan, Polatlı, Ayaş. Birbirinden güzel ilçeler. Elbette bu ilçelerde söylenen türküler de var. Onlardan biriyle devam etsin sazıyla, sözüyle memleketim. Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün sesinden geliyor türkümüz. Bir gemim var, adalara yaslanır.
Bir gemim var ama adalara yaslanır. Bir gemim var ama adalara yaslanır. Yağmur yağar yelkenleri efendim ıslanır. Yağmur yağar yelkenleri efem ıslanır. Bir gün olur aman deli gönül ıslanır. Ağlama fidan boynum, yoldan geldim efem yorgun. Ben o yârim edasına efem vurgunum. Ağlama fidan boynum, yoldan geldim efem yorgunum. Ben o yârim edasına efem. Bir gemim var aman salıverdim engine. Bir gemim var aman salıverdim engine. Kaderim yok düşemedim aman ben. Kaderim yok düşemedim aman dengime. Şimdi rağbet al.
Ankara'nın coğrafi özelliklerinden de bahsetmek lazım. Dağları, ovaları, akarsuları, gölleri. Hadi dağlardan başlayalım. Dağlar var elbette ama çok yüksek değil bu dağlar. Ama bu dağların üzerinde elbette yaylalar var. Ankara'nın yaylaları da pek meşhur. Dağlar dendiği zaman ve Ankara dendiği zaman akla ilk Elma Dağı gelir elbette. Bunun yanı sıra Aydos Dağı, İdris Dağı, Dinek Dağı, Hızır Dağı, Çile Dağı yine bu coğrafyada yer alan dağlardan sadece birkaçı. Ovalar açısından çok zengin değil ama bereketli ovalara sahip. En geniş ovası 300 kilometrekare uzunluğuyla ve 10-15 kilometrekare genişliğiyle Ankara Ovası. Onun hemen ardından Çubuk Ovası, Haymana Ovası önemli ovalardan sadece birkaçı. Bereketli ovalar elbette. Bu ovaları sulayan, bu bereketi daha da arttıran akarsular da var. İlin doğusunu Kızılırmak, ilin batısını Sakarya Nehri sulamakta. Ayrıca Sakarya Nehri'nin kolları yine bu topraklarda akıyor. Sakarya Nehri'nin kollarından biri olan Ankara Çayı il merkezinden geçiyor. Ankara'da bulunan göller ve barajlar var. Onlardan da bahsetmek lazım. Öncelikle Tuz Gölü'nden bahsedelim. Çünkü Tuz Gölü'nün bir bölümü yine Ankara sınırları içinde yer alıyor. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü. Derinliği az ama tuz oranı çok yüksek. Yazın bir kısmı buharlaşıyor üzerindeki suyun ve çekilen sular yerini tuz tabakasına bırakmakta. Doğal bir koruma alanı aslında dünya için de çok önemli. Neden mi? Dünyanın Lut Gölü'nden sonra en büyük ikinci Tuz Gölü bizim topraklarımızda, bir kısmı da Ankara'nın coğrafyasının içinde yer alıyor. Bunun yanı sıra Tuz Gölü'nün üzerinde yaban hayat da devam ediyor. Kuş gözlemleri de yapılabiliyor bu Tuz Gölü'nün üzerinde. Ankara'da deniz yok derler ama Ankaralılar bilir ki Ankara'nın denizi Mogan Gölü'dür. Yani göl başından bahsediyorum. Mogan Gölü Ankaralılar için denizi, güzelliği anlatır. Mutlaka gidilip görülmeli. Doğanın güzelliği Mogan Gölü'nde ziyaretçilerini bekliyor. Su sporlarına çok elverişli. Bunun yanı sıra Mogan Gölü'nde elbette kuşlar da, kuşlar için de çok önemli. Türkiye'de belirlenmiş 456 kuş türünün 201'i Mogan Gölü'nde rastlanılmış ve gözlenmiş. Çok önemli noktalardan biri Ankara için Mogan Gölü. Mogan Gölü'nün biraz daha küçüğü, yine Ankaralıların çok sevdiği bir nokta Eymir Gölü'dür elbette. Ve çevresinde su sporları yapılır, doğa sporları yapılır. Yani Ankara'nın nefes aldığı noktalardan biridir Eymir Gölü de. Barajlar da var dedik. Barajlar açısından Ankara çok zengin. Çubuk 1 Barajı, Çubuk 2 Barajı, Bayındır Barajı, Çamlıdere Barajı, Kurt Boğazı Barajı, sayabileceğimiz aklımıza bir çırpıda gelen baraj isimlerinden sadece birkaçı. Vadiler de var. Üstüne üstlük çok değişik özelliklere sahip vadiler var Ankara'da ama öncesinde bir türkü dinleyelim. Ardından Ankara'nın vadilerinden de bahsedeceğiz. Sibel Güzel söylüyor. Alim gitme pazara.
Çerkez yanıyor herkes. Hop Çerkez yanıyor herkes. Dört yanı derya deniz, alimelerden geçiyor. Yandım Hop Çerkez, Hop Çerkez yanıyor herkes. Alim'in abası var, sırtında libası var. Alim de pek güzel ama ne hırçın babası var. Yandım Hop Çerkez, Hop Çerkez yanıyor herkes. Alim de pek güzel
sevgili dostlar, sazıyla sözüyle memleketimde Ankara'da dolaşmaya devam ediyoruz. Temiz havanın keyfini çıkartmak, biraz da spor yapmak, yürüyüş yapmak istiyorsanız eğer Ankara doğru adres. Çünkü birbirinden güzel vadileri var. Doğa sporlarının, doğa yürüyüşünün yapıldığı Kirmir Çayı Vadisi, İlhan Çayı Ağan Vadisi, Çubuk Çayı Vadisi, İnönü Vadisi ve Pazar Çayı Vadisi sizleri bekliyor. Özellikle Pazar Çayı Vadisi gerek jeolojik oluşumu gerekse çevresindeki zengin bitki örtüsüyle tam bir cennetten parça. Bunun yanı sıra Ankara toprakları üzerinde 1362 bitki türü doğal olarak yaşamakta ve bunların 268'i de endemik tür. Yani sadece o coğrafya, o iklim ve o toprakta yaşayan özellikteki bitkilerden oluşuyor. Dünya literatürüne geçmiş en bilinen endemik tür ise Ankara çiğdemi, koruma altına alınmış durumda. Gerçekten korunması lazım. Ankara'nın iklimsel özelliklerine şöyle bir bakarsak karasal iklimin etkin olduğu görülmekte. Yani kışlar sert ve soğuk, yazlar ise kurak geçmekte. Yağışın az olduğu noktalardan biri. Ancak Ankara'da insanı gerçekten şaşırtan bir iklim özelliği ve coğrafya var. Üstelik şehir merkezine çok yakın, 15 kilometre uzakta Kıbrıs Kanyonu'ndan bahsediyorum. Hani bazı yerlerde gizli saklı cennet derler ya, Kıbrıs Kanyonu da Ankara için gizli saklı cennetlerden sadece biri. Doğal bir kanyon 8 kilometre uzunluğunda. Elbette bitki örtüsü ve doğal panoraması çok güzel. Bu kanyonun en önemli özelliği Karadeniz iklimi özelliği görünmekte kanyon ve çevresinde ve tarihsel kalıntılar da var. Roma dönemine ait su kanallarını görebilirsiniz. Doğa sporları yapıp dolaşabilirsiniz Kıbrıs Kanyonu'nda. En önemlisi, eğer Ağustos ayında Kıbrıs Kanyonu'na giderseniz fındık yiyebilirsiniz efendim. Çünkü Karadeniz'in iklimsel özelliklerini taşıyan bu kanyonun çevresi fındık ağaçlarıyla dolu. Kim demiş İç Anadolu'nun tam orta noktasında fındık yetişmez diye? Öyle bereketli topraklarda yaşıyoruz ki Ankara'da fındık yetişiyor ve bu fındığın keyfini de sürmek lazım. Kıbrıs Kanyonu'na gidip görmek lazım. Hadi bir türkü, Sibel Güzel söylüyor. Pardon, Hakan Ünal'ın sesinden dinliyoruz şimdi. Suya gider allı gelin, has gelin.
Suya gider allı gelin, has gelin, has gelin. Suya gider allı gelin, has gelin, has gelin. Topuklarını nokta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin. topuklarını nokta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin ama. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım ama.
Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım ama.
Gider su destisin doldurur, doldurur. Suya gider su destisin doldurur, doldurur. Eve gelir gül benzini soldurur, soldurur, soldurur İflah etmez bu dert beni öldürür, öldürür. İflah etmez bu dert beni öldürür, öldürür. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım aman.
Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım ama.
Ankara'da gezilip görülecek gerçekten onlarca yer var. Muhteşem müzeler, muhteşem parklar, elbette ki tarihsel kalıntılar günümüze kadar ulaşmış. Hepsinden bahsedeceğiz. Yalnız Ankara'yı dolaşmaya başlıyorsak eğer mutlaka ve mutlaka bir saygı duruşuyla başlamak lazım. Neden mi? Yolumuzun ilk düşeceği yer Anıtkabir olmalı. Büyük kurtarıcımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e gitmek gerekir. Anıtkabir Ankara'nın orta bölümünde yer almakta. Şimdiki adı Anıttepe, eski adıyla Rasattepe üzerinde yer alır bu anıt mezar ve bütün heybetiyle Ankara'yı, Cumhuriyeti izlemektedir. Gittiğiniz zaman bambaşka bir dünyaya gireceksiniz. Anıtkabir bir kompleks, içinde farklı ünitelerden oluşuyor. İstiklal Kulesi, Hürriyet Kulesi, Aslanlı Yol, Müdafaa-i Hukuk Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ı Milli Kulesi, İnkılap Kulesi, Zafer Kabartmaları, Mozale ve Şeref Holü kompleksi oluşturan üniteler. Anıtkabir'in yapılması gerçekten çok farklı bir hikayeye sahip. Öncelikle proje için bir yarışma düzenleniyor. İlk başta bu yarışma sadece yabancı mimarlara açık, ancak hemen ardından düzeltiliyor ve Türk mimarlar da katılabiliyor. 49 eser bu yarışmaya, Anıtkabir'in proje yarışmasına katılıyor. Ardından yapılan elemeler sonucunda 3 eser ödül verilmeye değer bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Alman bir profesöre, bir diğeri İtalyan bir mimar profesöre, diğer proje ise İstanbul'dan, İstanbul Mimarlık Fakültesi'nden iki mimara ait Profesör Emin Onat ve Doçent Orhan Arda. Seçilen eser elbette ki Profesör Emin Onat ve Doçent Orhan Arda'nın projesi. Bundan sonra inşa işlemlerine geçiliyor ve gerçekten adıyla münhasır, bütün özellikleri içinde taşıyan bir Anıtkabir oluyor. Türkiye'nin dört bir noktasından mermerler, travertenler, topraklar getiriliyor ve Anıtkabir bu şekilde meydana geliyor. Mutlaka gezilip görülmeli. Gerçekten hem bir saygı duruşu hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında özellikle çocukların gidip görmesi gereken neler yaşandığını çok net ifade eden bir anıt mezar, Anıtkabir. Anıtkabir için yapılan heykel ve kabartmaların konuları Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihimizden Atatürk'ün hayatından seçilmiş. Şeref salonu var, 3000 metrekarelik alan üzerine kurulu. Şeref salonunun hemen altında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları ve Atatürk dönemini çarpıcı bir biçimde ziyaretçilerine sunmakta. Ankara dendiğinde ilk kez gidilip görülmesi gereken yer elbette Anıtkabir. Anıtkabir olmadan Ankara söz konusu olamaz. Mutlaka gezilip görülmeli. Onlarca yer var gidilip görülecek. Onlardan da bahsedeceğiz ancak öncesinde Emel Taşçıoğlu'nun sesinden bir türkü daha dinleyelim. İki bülbül geldi kondu çimene.
İşte salım gitti.
Ankara'ya hakim bir tepenin üzerinde kurulmuş kale, zaman içinde kentin simgesi haline gelmiş. İlk yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor Ankara Kalesi'nin. Bilinen zaman ise M.Ö. 2. yüzyılda Galatlar zamanında kalenin varlığı. Ardından Romalılar döneminde Ankara Kalesi onarım görmüş. İç ve dış kale olmak üzere iki kesimden oluşan kalenin surları büyük bir olasılıkla 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiş. Zaman içinde farklı medeniyetler, farklı insan toplulukları bu topraklar üzerinde yaşarken Ankara Kalesi hep varmış. Günümüze kadar ulaşmış elbette ve restorasyona uğramış. Günümüzde de Ankara dendiği zaman akla gelen simgelerden biridir Ankara Kalesi. Geniş bir yer tutan 20 kuleli dış kaleden bugüne günümüze kadar çok az yapı kalmış ama yine de restorasyon sonucu Ankara'nın nazarlığı gibi Ankara'ya hakim bir tepenin üzerinde bulunmakta. Yıllara meydan okurcasına Ankara Kalesi. Bunun yanı sıra Ankara Kalesi'ni gezip gördükten sonra elbette Augustus Tapınağı'na da uğramak lazım. Eski çağlardan günümüze kalmış en önemli yapılardan biri Augustus Tapınağı. Ankara Ulus'ta Hacı Bayram Camii'nin bitişiğinde bulunuyor. Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmış. Tapınak kısa yanları 8, uzun yanları ise 15 sütunlu farklı bir kompleks. Günümüze kadar ulaşan yerler elbette yıkıntılardan sonra kalan tapınağın kalıntıları. Her zaman ve her zaman ziyaretçilerini bekliyor Augustus Tapınağı. Mutlaka gezilip görülmeli. Julian sütunu da yine Ankara'da gezilip görülecek. Geçmişten günümüze ulaşmış tarihsel yapılardan biri. Yine Ulus'ta bulunuyor Julian sütunu ve kare bir kaide üzerine üst üste kurulmuş daireler şeklinde tuğlalardan yapılmış 15 metre yüksekliğinde. Sütunun 362 yılında İmparator Julien'in Ankara'yı ziyareti anısına dikilmiş olduğu düşünülmekte. Ankara'ya gelen yerli ve yabancı turistler elbette bu noktaları geziyor. Daha gezecek onlarca nokta var. Ama öncesinde bir türkü daha dinleyelim. Serpil Kılıç söylüyor. Altın yüzük yaptırdım.
Sensin sevdiğim.
aşke ver belimde bir çift keramet bana kurban aman bana kıyor dilinde bir çift
güzel onlarca cami de şehri süslemeye devam ediyor. O camilerden en önemlilerinden biri Hacı Bayram Camii'den bahsetmek lazım. Ulus'ta bulunan Hacı Bayram Camii. 1427-1428 yıllarında Hacı Bayram Veli tarafından yaptırılmış ve güney duvarında da Hacı Bayram Türbesi bulunmakta. Selçuklu mimarisi stilinde inşa edilmiş olan Hacı Bayram Camii Mimar Sinan tarafından onarılmış. Sanat değeri, mimari özellikleri açısından çok ilgi çekici ve halen Ankara'nın en önemli camilerinden biri. Ahşap mihrabı 17. yüzyılın sonlarında ünlü nakkaş Mustafa tarafından işlenmiş olan cami daha sonra Kütahya çinileriyle süslenmiş. Ankara için çok önemli bir nokta Hacı Bayram Camii. Elbette güzelliğiyle, heybetiyle, gökyüzüne uzanan minareleriyle Kocatepe Camii'nden de bahsetmek lazım. 16. yüzyıl estetiği ve 20. yüzyıl teknolojisi ile bütünleşmiş Kocatepe Camii, dört minaresiyle Selimiye'yi, merkezi kubbe ve yarım kubbeleriyle Sultanahmet'i andırmakta. Heybetiyle, gökyüzüne uzanan minareleriyle muhteşem bir yapı. Ankara'da mutlaka görülmeli Kocatepe Camii elbette. Anlatacak o kadar fazla yer var ki Ankara'da. Elbette türküler de dinletmek istiyoruz size. Ankara'nın türküleri. Kubilay Dökmetaş'ın sesinden geliyor bu güzel türkü. Meşeler göver varsın göversin.
Thank you.
Anıtlar, kaplıcalar, hanlar, hamamlar, lezzetler ve peri bacaları Ankara hakkında daha söyleyecek çok sözümüz var. Ancak bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ankara'yı sayılı dakikalara sığdırmak gerçekten çok zor. İşte bu yüzden önümüzdeki hafta sazıyla sözüyle memleketim yine sizleri Ankara'da bekliyor olacak. Ankara türküleriyle birlikte yolculuğumuza devam edeceğiz. Ancak bu hafta harikaydınız. Veda etmeden önce sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Bir saat boyunca bizlerle birlikteydiniz. İyi ki varsınız. Elbette bir ekip olarak buradaydık. Program koordinatörü arkadaşım Gökhan Akkaya, teknik yönetmenimiz Baykal Alavant ve sazıyla sözüyle memleketimi sizler için hazırlayan ve sunan ben Nazire Ebru Dikiciler. Önümüzdeki hafta yine Ankara'da sizleri bekliyor olacağız. Yeniden görüşünceye kadar türküler yüreğinizde hep yaşasın. Hoş kalın, hoşça kalın.
Akan sular düz ovayı bürür.
Sözüyle memleketim.